Discourse Day 10 10. gün 10. gün sona erdi. Yarın sabah 7.30 ya da 8 gibi bu 10 günlük Dhamma seminerinin sonuna gelmiş olacağız. O yüzden bu akşam bu 10 günde neler yaptık onları bir gözden geçirelim. Eğer tekniğin herhangi bir yönü açık değilse açık hale gelecektir. Eğer açıksa daha anlaşılır olacaktır. O yüzden ne yaptığınızı gözden geçirelim. Elbette teknik çok derin. Bu 10 günde bu yolda sadece birkaç adım atmış oldunuz. Yol çok uzun bir yol. Tekniğin daha derin yönlerini tartışmayacağız. Çünkü bu geleneğe göre teoriyle uygulama birlikte gitmeli. Uyguladığınız kadarın teorisini anlamalısınız. Teorisini anladığınız kadarını uygulamalısınız. Şimdi neler yaptığınıza, 10 günde neler uyguladığınıza bir bakalım. Kursa geldiğinizde ilk yaptığınız üçlü cevhere sığınmak oldu. Yani Buda'daki cevher, Dhamma'daki cevher ve Sangha'daki cevher. Cevher demek çok değerli nitelikler demektir. Kişi Buda'nın niteliğine sığınır. Kişi olarak Buda'ya değil. Buda'nın niteliğine, Dhamma'nın niteliğine, Sangha'nın niteliğine. Ne yazık ki bu üçlü cevhere sığınma geleneği insanları örgütlü bir dinden başka bir örgütlü dine çevirme halini almıştır. Buda bununla ilgilenmiyordu. Gerçekten özgürleşmiş, gerçekten aydınlanmış bir kimsenin böyle şeylerle ilgisi olmaz. İnsanları bir dinden başka bir dine döndürerek elinize ne geçer? Tüm ülke, hatta tüm dünya Budist olduğunu ilan etse ama Shila, Samadhi ya da Panya'yı uygulamıyor olsalar bu sıfat onlara ne kazandırır ki? İnsanlar kendilerine Budist demeseler ve Shila, Samadhi ya da Panya'yı uygulasalar hayatları daha iyi olur. Her insan daha mutlu, daha uyumlu, kendisi ve başkaları için daha iyi bir yaşam sürer. Hayat yaşamaya değer olur. Dhamma uygun bir hayat sürmektir. Örgütlü dinlerle hiçbir ilgisi yoktur. Buda'nın niteliği, Dhamma'nın niteliği, Sangha'nın niteliği. Bu üçü arasından en önemlisi Dhamma'dır. O yüzden Buda hep şunu der, Dhamma'ya sığınmalısınız. Dhamma Saranam. Dhamma adasını sığınağınız yapmalısınız. Dhamma Dipa. Hangi Dhamma? Kutsal metinlerde yazan Dhamma değil. Hayır. Öğretmeninizden, Buda'dan ya da aydınlanmış bir kişiden duyduğunuz Dhamma değil. O Dhamma değil. Kendi uyguladığınız Dhamma. Sizin için Dhamma budur. Ve bu size tüm korumayı, tüm sığınağı sağlayacaktır. Bu yüzden Buda hep Atta Saranam demiştir. Kendinize sığının. Atta Dipa. Kendinizden bir ada yapın. Dhamma'yı kendi içinizde geliştirin. İçinizde geliştirdiğiniz bu Dhamma sizin gerçek sığınağınız olacaktır. Başka bir şey değil. Yeni bir tarikat kurmakla ilgilenmiyordu. Ama ne yazık ki onun adıyla bir değil birçok tarikat kuruldu. Ve Dhamma'nın saflığı kayboldu. Dhamma sadece evrensel olduğunda saf kalır. Tarikatla ilgili olduğu anda özünü yitirir. Aydınlanmış bir kişi tarikatçılıkla ilgilenmez. Evrensel doğa kanunu onun keşfettiği budur. İnsanlara açıkladığı budur. İnsanlara hayatlarında uygulamalarını tavsiye ettiği budur. Bu Dhamma'dır. Şu ya da bu dinin ayinleri, ritüelleri ya da dinsel törenleri değil. Şu ya da bu dinin felsefi inançları değil. Kesinlikle değil. Bu kanundur. Evrensel kanun. Herkesçe uygulanabilir olan doğa kanunudur. Kişi kendine Budist demeye devam edebilir. Ya da Hristiyan veya Hindu, Müslüman ya da Musevi hiç fark etmez. Doğa kanunu doğa kanunudur. Doğa kanununa ters bir şey yaptığınızda hemen cezalandırılırsınız. Doğa kanununa uyumlu olarak yaşadığınızda hemen ödüllendirilirsiniz. Çok mutlu bir hayat yaşarsınız. Bu herkes için geçerlidir. Bir Buda'nın keşfettiği de budur. Buda olsun olmasın kanun orada. Buda'dan önce de bu kanun vardı. Kişi kanuna karşı gelirse, öfke, nefret, kötü niyet, kin, tutku, korku, ego üretirse zihni kirlenir. Doğa onu hemen cezalandırmaya başlar. Bu kanun Buda'dan önce de vardı, Buda zamanında da vardı. Buda'dan sonra da vardı ve hep olmaya da devam edecek. Bu yüzden Eisedan mon sanantano derdi. Sanatana ebedi demektir. Bu da olsun olmasın bu kanun hep vardır. Doğa bu kirliliklerden kurtulanı ödüllendirmeye başlar. Kişi özgürleşmiş bir hayat, mutlu bir hayat, kendisi ve başkalarının iyiliği için uyumlu bir hayat sürmeye başlar. Bu Buda'dan önce de böyleydi, Buda zamanında da böyleydi, Buda'dan sonra da böyledir. Bir Buda bu kanunu keşfeder, kendi yaşamına uygular ve özgürleşir. Sonra şefkatten bunları başkalarına yaymaya başlar. Başkalarına yaymaya başlar. Bu her zaman evrensel kalır. Evrensel kalmalıdır. Aksi takdirde etkisini kaybeder. Bir Buda bir din kurmak peşinde değildir. Birçok kez insanlarla şöyle konuştuğunu görürüz. Sizi müridim yapmaya çalışmıyorum. Bu beni ilgilendirmiyor. Sizi eski gurularınızdan koparmaya çalışmıyorum. Bu beni ilgilendirmiyor. Yaşamınızda belli amaçlar vardır. İnzivaya çekilenlerin, keşişlerin ve keşişelerin, hatta normal gündelik hayat sürdürenlerin bile hayatlarının hedefleri vardır. Zihnin kirliliklerinden kurtulmak. Ben bu konuda size yardımcı olmak için buradayım. Size öğreteceğim bir teknik var. Bunu uygulayarak bu kirliliklerin zincirinden, esaretinden kurtulabilirsiniz. Hepsi bu. Beni ilgilendiren sadece bu. Bu da duygusal olarak bütün bunlara bağlanmaktan çok uzak, çok bağımsız bir insandı. Ölürken şöyle demişti. Ben Sangha'ya bağlı değilim. Ben bu insanlara, keşişlerin, azizlerin cemaatlerine bağlı değilim. Ben onlara bağlı değilim. Onlar da bana bağlı değiller. Her birey kendisine bağlı, Dhamma'ya bağlı. Hiçbir tarikatçılık yok içinde. Dhamma evrenseldir. Burada uyguladığınız bu. Bir Buda, Dhamma'da tamamen yetkinleştiğinde Buda olur. Eğer Dhamma yoksa, kişi sürekli şunu iddia edebilir. Ben Buda'yım, ben Buda'yım. Ama Buda değildir. Buda'yla hiç alakası yoktur. Bir Sangha, eğer Dhamma'da yetkinleşmişse Sangha'dır. Bir Aziz, eğer Dhamma'da yetkinleşmişse Aziz'dir. Yoksa o Sangha değildir. Bu çok iyi hatırlanmalı. Üçlü cevhere sığındığımızda aslında Dhamma'ya sığınırız ve Dhamma'yı içimizde geliştirmeye çalışırız. Şunu çok iyi anlayarak, içimde geliştirdiğim Dhamma, sadece bu Dhamma bana yardım edebilir, bana güvenliği verebilir, bana sığınağı verebilir, bana korunmayı sağlayabilir. Başka hiçbir şey bana yardım edemez. Bu anlayışla Buda'ya, Dhamma'ya, Sangha'ya, onlardaki bu cevhere, onlardaki niteliğe sığınırız. Ama aynı zamanda bir nokta çok açık olmalı. Dhamma yolunda ilerleyen bir kişinin, bu zihni saflaştırmak demektir, gerçekten Dhamma yolunda ilerleyip ilerlemediğini ölçmek için belli başlı ölçütler vardır. Bunlardan biri, o kişide iki niteliğin gelişmeye başlamasıdır. Bunlar çok temel. Eğer bu iki nitelik gelişmeye başlamamışsa, o zaman kişi yalnızca akılsal bir oyun, duygusal bir oyun ya da inançsal bir oyun oynuyordur. Bunların Dhamma ile bir ilgisi yoktur. Kişi Dhamma'yı uygulamıyordur. Peki nedir bu iki nitelik? Niteliklerden biri, karşılığında herhangi bir şey beklemeden başkalarına hizmet etme isteğidir. Maddi herhangi bir çıkar gözetmek söz konusu bile değildir. Bir isim ya da ün, mevki, güç ya da statü elde etmeyi beklemek bile, oh hayır, o zaman kişi Dhamma'yı anlamamıştır. Sadece vermek, sadece deneyimlediğini başkalarıyla paylaşmak. Kişi Dhamma'dan çok yarar görmüştür. Başkalarına hizmet etmek ister, bunu başkalarına yaymak ister. Böyle bir nitelik ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Eğer böyle bir nitelik gelişmiyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir. Bu insan hala bencildir. Özgürleşmeden bahsetse bile aslında bu kendi özgürleşmesidir. Başkalarıyla benim ne ilgim var? Demek ki saflaşma henüz başlamamış. Kişinin hala ben merkezci, bencil bir hayatı vardır. Benlik erimeye, çözülmeye başladığında kişi şöyle hisseder. Başkalarına nasıl yardım edebilirim? Nasıl daha fazla kişi Dhamma alabilir? Bu bir nitelik. Karşılığında bir şey beklemeden insanlara Dhamma yolunda hizmet etmek. İkinci nitelik minnettarlık duygusu geliştirmektir. Çok önemli. İnsan birinden çok ufak maddi bir şey aldığında bile minnettarlık duygusu ortaya çıkmalı. Şimdi eğer kişi damma alırsa, bir kişi olarak Buda'ya sığınmadığınız halde, dammayı sizi özgürleştirmeye götüren, size faydası dokunan yolu Buda'dan aldınız. Eğer kişi olarak Buda'ya en ufak bir minnet duymuyorsanız, o zaman hayır, gelişmiyorsunuz demektir. Buda olmak kolay değil. İnsan tamamen aydınlanmak için sayısız yaşam boyunca çok miktarda parmi geliştirir. Dün bahsettiğimiz bu 10 parmi, büyük miktarda, çok büyük miktarda. Bu çok sayıda yaşam alır. Kişi bunu sürekli yapar, sadece kendi özgürleşmesi için değil. İşte bu parmilerden daha az miktarda geliştirerek de başarılabilirdi. Kişi yine de özgürleşebilirdi. Ama kişinin tam anlamıyla aydınlandığı ve başkalarına hizmet edebildiği Samma Sambuddha aşamasına ulaşmak için işte bu 10 parmiyi inanılmaz bir derinlikte, büyük miktarlarda geliştirmesi gerekir. Bunu başarmak için sayısız yaşam boyunca hep şefkat duygusu olmalı. Buda tam aydınlanmadan önce de bu şefkate sahipti. Başkalarının iyiliği için Dhamma'da ilerleyeceğim. Tabii ki özgürleşeceğim. Buna şüphe yok. Ama bunu başkalarının da iyiliği için yapacağım. Başkalarının iyiliği için de. Eğer bu kadar çok çalışmasaydı, Samma Sambuddha olmayacaktı. Samma Sambuddha olsaydı bile, eğer Dhamma'yı başkalarına yaymasaydı, biz onu nasıl alacaktık? Alamayacaktık. Eğer şöyle karar verseydi, artık tamamen aydınlandım. Bu dünyevi insanların peşinden koşmanın ne anlamı var? İyisi mi gidip Himalayalarda bir mağarada hayatımın sonuna kadar yaşayayım ve içimdeki nirvana huzurunun tadını çıkarayım? Niye bu insanların peşinden koşma derdine düşeyim ki? İşte o zaman bu da olmamış olurdu. Şefkat. Tamamen aydınlandığı 35 yaşından sonraki 45 yıl boyunca, vefat ettiği 80 yaşına kadar insanlara hizmet ediyordu. Gece gündüz hizmet ediyordu. Ve kimi çalıştırdıysa onlara şu talimatı verdi. Gidin, Dhamma'yı yayın. Başkalarının iyiliği için. Bahujana hitaya, bahujana sukaya. Başkalarının mutluluğu için. Başkalarının iyiliği için. Karşılığında hiçbir şey beklemeden. Yalnızca şefkat duygusuyla. İnsanlara Dhamma yolunda hizmet edin. İnsanlara Dhamma yolunda hizmet edin. Ve bu şekilde yayılmaya başladı. Sonra öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, nesilden nesile 2500 yıl boyunca bozulmamış saflığında korundu. Kolay değildi. Tüm o insanlara, öğretmenlere, yöntemin saflığını koruyan öğretmenler dizisine onlara karşı bir minnettarlık duygusu hisseder insan. Buda'ya bir minnettarlık duygusu duyar ve tekniğin bozulmamış saflığını koruyan öğretmenler dizisine karşı bir minnettarlık duygusu hisseder. Tekniği bozulmamış saf haliyle korumak çok zordur. İnsanlar sırf öğrencilerini tatmin etmek için onu kirletirler. Bir öğrenci bu şekilde mi öğretilmesini istiyor? Peki, madem öyle, sırf onu mutlu etmek için? Ben iş çevresinden geliyorum. Onun için müşteriyi memnun etmeyi çok iyi bilirim. Müşteri her zaman haklıdır. Müşteri her zaman haklıdır. Eğer müşteri bunu böyle istiyorsa, tamam, öyle. Eğer bu şekilde istiyorsa, tamam, bu şekilde. Bunu yapan Dhamma öğretmeni değildir. Nicelik bir şey ifade etmez. Nitelik önemlidir. Sadece birkaç kişi bile uygulasa, doğru şekilde uygulamalıdır. Kişinin çabası sadece insanları memnun etmek değil, onlara yardım etmek olmalı. Bahujana hitaya, bahujana sukaya. Bütün bu öğretmenler dizisi tekniği bozulmamış saf haliyle korudu. İnsan onlara karşı büyük minnettarlık duyar. Dolayısıyla Buda'ya karşı minnettarlık geliştirme niteliği var. Beni kurtaracak. Buda'ya sığındım. Artık ne istersem yapabilirim. Buda nasıl olsa beni kurtaracak diye düşünerek Buda'ya kişi olarak sığınmak değil. Kesinlikle. Bu Dhamma değil. Bu Dhamma'ya aykırı. Kendinizi özgürleştirmelisiniz. Buda sadece yolu gösterebilir. O yolu gösterdi, tekniği öğretti. Teknik bizimle. Çünkü insanlar onu bozulmamış saf haliyle korudular. Bunun üzerine çalışmalısınız. Dhamma'da ilerleyin ve özgürleşin. Ama minnettarlık duygusu önemli. üçlü cevhere sığınmanın nedeni budur. Ve sonra beş kurala uydunuz. Şunu anlamalısınız. Bu beş kuralın tümü bu meditasyon tekniğinin parçasıdır. Bir dolu teknik var. 2500 yıl öncesinde Buda zamanında bile birçok meditasyon tekniği vardı. Birçok öğretmen vardı. 6 tanesi o zamanın çok ünlü öğretmenleriydi. Bu 6 ünlü öğretmenden Buda'nın dışında sadece bir öğretmen Şila'ya, ahlaka önem verdi. Diğerlerinin hepsi sırf müşterilerini memnun etmek için ne isterseniz yapabilirsiniz. Eğer canınız Şila'nızı bozmak istiyorsa Şila'nızı bozmakta özgürsünüz. Şu duyusal zevki tatmak istiyorsanız buyurun tadın. Bu zevki tatmak istiyorsanız buyurun tadın diyorlardı. Böyle bir çılgınlık vardı. Ayrıca bunların hepsi ben Buda'yım, tamamen özgürleştim, tamamen aydınlandım diyordu. Çok kısa zamanda insanlar onları unuttular. Yaşadıkları sürece çok ünlü oldular ve öldükten sonra da bir süre için popüler kaldılar. İnsanlar şöyle düşünüyordu. Bu çok basit. Şila'nı bozup ne istiyorsan yapabilirsin. Yine de özgürleşebilirsin. Harika, bu yol iyi. Ancak sonuçta bu kirlenmiş dammadır. Gerçek dammanın faydalarını veremez size. Dolayısıyla o günlerde, hatta bugün bile, Şila önemli değil diyen öğretmenler olabilir. Ama dammanın saflığı söz konusu olduğunda, Şila en yüksek öneme sahiptir. Şila'yı sürekli bozan ve dammada ilerleyeceğini sananlar imkansız. İlerleme yavaş olabilir, önemli değil. Ama Şila'nız mükemmel olmalı, mükemmel olmalı. Bu temel zayıflamamalı. Bu da öyle söylediği için değil. Bir metinde böyle yazdığı için değil. Sonuç olarak teknik nedir? Teknik, zihni en derin seviyede, kök seviyede saflaştırmaktır. Bu beş Şila'dan herhangi birini bozduğunuzda, zihninizde inanılmaz miktarda kirlilik üretmeniz gerekir. Öldürdüğünüzde öfke, nefret, olumsuzluk geliştirmeniz gerekir. Ancak o zaman öldürürsünüz. Çaldığınızda açgözlülük geliştirmiş olmanız gerekir. Ancak o zaman çalarsınız. Cinsel olarak uygunsuz davrandığınızda çok büyük bir tutku üretmiş olmalısınız. Ancak o zaman bu davranışta bulunabilirsiniz. Bu şekilde her bir Şila, bir Şila'yı bozduğunuzda zihinde büyük miktarda kirlilik üretmiş olmanız gerekir. Buraya zihni saflaştırma çalışması yapmaya geldiniz. Eğer bu kirlilikleri yaratmaya devam ederseniz yolda nasıl ilerleyebilirsiniz? Şila olmaksızın bir sonraki aşama olan samadhiye de geçemezsiniz. İnsanlar sıradan samadhi uygulayabilir. Ama Şila'nızı sürekli bozarsanız samma samadhi sizi panyaya götürecek, özgürlüğe götürecek doğru tür samadhi mümkün olmaz. Şila'yı korumalısınız. Şila'yı korumak için de kişi zihnin hakimiyetini uygun bir şekilde geliştirmeli. Şimdi önce zihnin hakimiyetini mi geliştirmeye çalışmalı, yoksa Şila'yı mı korumaya çalışmalı? Çok zor olur. Atı mı arabanın önüne koşmalı, yoksa arabayı mı atın önüne koşmalı? Çok zor. Buna çare bulmak için Buda zamanında bile bunun gibi kurslar yapılmaya başlandı. Siz böyle bir kursa geldiniz. Buradaki ortam ve ağır program yüzünden sabah 4-4.30'dan akşam 9-9.30'a kadar Şila'yı bozma şansınız yok. Şila'nızı nasıl bozabilirsiniz ki? Hep çok meşgulsünüz. Şila'nızı koruyorsunuz. Aynı anda samadhi de uyguluyorsunuz. Ve samadhiniz samma samadhi oluyor. Doğru tür samadhi. Yanılsama, yanılgı ya da hayal temelli samadhi Şila'sız da uygulanabilir. Zihinde sözelleştirme ya da görselleştirme yoluyla sağlanan şiddetli arzu ya da şiddetli itme temelli samadhi Şila'sız da uygulanabilir. Ancak bir gerçeklik, kişinin kendisine ait gerçeklik nesnesini kullanan, şiddetli arzulama ya da şiddetli itmenin olmadığı bir samadhi, bu tür bir samadhiyi geliştirmek için Şila kesinlikle gereklidir. İşte bu meditasyon kursları size yardımcı olur. İyi samadhi için Şila, Panya için iyi samadhi. Daha önce dediğim gibi, samadhi Hindistan'da Buda'dan önce de uygulanıyordu. Buda zamanında, hatta Buda'dan önce de Şila'yı öğreten öğretmenler vardı. Şila, Buda'nın öğretmeye başladığı yeni bir şey değildi. Benzer şekilde samadhi de zaten vardı. Buda'nın öğretmeye başladığı yeni bir şey değildi. Kendisi Buda olmadan önce ona derin samadiler öğreten iki öğretmene gitmişti. 7. ve 8. cana, bugün Hindistan'da ve tüm dünyada tamamen kaybolan 7. derin samadi ve 8. derin samadi. Bu samadi seviyelerine erişmişti. Yine de bu doğru tür değildi. Zihnin tüm kirliliklerinin bu samadilerle yok edilemediğini anladı. Bu yüzden Panya'yı geliştirmek ve onunla çalışmak zorundaydı. Buda'dan önce de, Buda zamanında da, hatta Buda'dan sonra da Hindistan'da Panya vardı. Ama bu Panya, kişinin okuduğu, tartıştığı, konuştuğu Sutamaya Panya'ydı. Ya da yalnızca zihninde düşündüğü Çintamaya Panya. Ama Bhavanamaya Panya yoktu. Panya gündelik hayata nasıl uygulanır? Panya hayatı, Panya ile yaşamak nasıl olur? Bu eksikti. İşte Buda'nın katkısı buydu. Samadhi çok saf yapıldı ve bu Buda'nın katkısı oldu. Nesne cehaletten arınmış oldu. Kişi kendisine ilişkin gerçeklikle çalışır, nefesle, doğal nefesle içeri girdiği gibi dışarı çıktığı gibi. Duyumlarla kişinin kendi vücuduna, kendi zihnine ait doğal duyumlarla. Kişi kendisine ilişkin gerçeklikle çalışıyordur. Gerçeklikle, gerçeklikle. Hiçbir yanılsama yok. Şiddetli arzu yok. Şiddetle reddetme yok. Samadhi, doğru tür samadhi oldu. Panya, doğru tür panya oldu. İnsan şunu her zaman aklında tutmalıdır. Eğer bu yolda gerçekten ilerlemek istiyorsa, tekniğin saflığı korunmalıdır. 10 günlüğüne bu tekniği denemek, tekniğe bir şans vermek, adil bir şans tanımak için geldiniz. Bu 10 günden sonra kendinizin efendisisiniz. Bu tekniğin iyi olduğunu düşünürseniz, o zaman onu başka bir şeyle karıştırmayın. Saflığını koruyun. Peki tekniğin saflığı ne? Samadhi ile çalışırken nefesle çalışmaya başladınız. Nefesin yardımıyla samadhi geliştiren başka birçok teknik var. Belirli uygulama teknikleri kişiye nefesi düzenlemeyi, nefesi kontrol etmeyi öğretir. Bu uygulamaların da yararları vardır. Biz burada bu diğer teknikleri yargılamıyoruz. Ama bu tekniğe göre kişi doğal nefesini kullanır. İçeri girdiği gibi, dışarı çıktığı gibi. Bütün yol için Buda yatabuta kelimesini kullanmıştır. Olduğu gibi. Olmasını istediğiniz gibi değil, olduğu gibi. Yaratılmış bir gerçeklik değil. Yapay bir gerçeklik değil. Dayatılmış bir gerçeklik değil. Doğal gerçeklik. An be an gerçekleştiği haliyle. An be an kendini gösterdiği haliyle. Şimdi nefesi gözlemliyorsunuz. Doğal nefesi. Eğer derinse sadece bu gerçekliği kabul edin. Derindir. Eğer sığsa sadece bu gerçekliği kabul edin. Sığdır. Sol burun deliğinden geçer ya da sağ burun deliğinden ya da her ikisinden de. Eğer sığsa derin yapmaya çalışmayın. Eğer derinse sığ yapmaya çalışmayın. Sol burun deliğinden geçiyorsa sağ burun deliğine geçirmeye çalışmayın. Sağ burun deliğinden geçiyorsa sol burun deliğine geçirmeye çalışmayın. Gerçeği sadece olduğu gibi kabul edin. Olduğu gibi. Olduğu gibi. Tabii çok yeni bir öğrenci nefes çok ince olduğunda kimi zaman nefes girdi mi yoksa çıktı mı hissedemez. Bu durumda kişinin birkaç tane, sadece birkaç tane bilinçli şekilde kasıtlı olarak hafifçe sert bir nefes almasına izin verilir. Ama bunlar sürekli olarak yoğunlaşma nesnesi olmamalı. Yalnızca birkaç tane. Sonra kişi doğal, normal, yumuşak nefese geri döner. Eğer nefes sığsa sığdır. Yumuşaksa yumuşaktır. En yumuşak nefesin, en sığ, en ince nefesin farkındalığını geliştirmelisiniz. Bu şekilde zihninizi keskinleştiriyorsunuz. Diğer bir önemli nokta, nefesinizi içeri girerken ve çıkarken hissettiğinizde dikkatinizi küçük bir alanda tutmalısınız. Ne kadar küçük bir alan olursa zihnin o kadar keskin olması kaçınılmazdır. Eğer vücudun büyük bir parçasını seçerseniz ve nefesin giriş çıkışını hissetmeye çalışarak dikkatinizi orada tutarsanız, dikkatiniz yoğunlaşacaktır. ama zihniniz bedendeki daha ince duyumları hissedecek kadar keskinleşmeyecektir. Bu yüzden bu da nasika geder. Burun deliklerinin ön kısmı. Dikkatinizi bu alanda tutun. Buradan nefesin giriş çıkışını gözlemlemeyi sürdürürsünüz. İçeri girişini, dışarı çıkışını. İşte bu 3 gün içinde bazı duyumları hissetmeye başlamanıza yardımcı olur. Ve zihninizi 4. ya da 5. günde her yerde duyumları hissetmeye başlayacak kadar keskinleştirmenize yardımcı olur. O yüzden bu alan çok önemli. Burun deliklerinin girişindeki bu küçük alanda çalışmayı sürdürün. Doğal nefes, saf nefes, sadece nefes, yalnızca nefes, sadece nefese odaklanın. Zihinde sözelleştirme olmadan çok iyi anlamalısınız ki, eğer nefesle birlikte zihinsel olarak bir sözcüğü tekrarlamaya başlarsanız, yoğunlaşmanız kolaylaşacaktır. Hayal yok, zihinde görselleştirme yok. Eğer bir tanrı ya da tanrıçanın ya da bir dinin kurucusunun, bir azizin, aydınlanmış bir kişinin, kendinizi adadığınız aydınlanmış bir kişinin şeklini gözünüzün önüne getirirseniz, sürekli bir formu ya da bir şekli hayal eder durursanız, zihniniz yoğunlaşacaktır. Ama vipassanayı kaçırmış olacaksınız. Vipassanada her türlü görselleştirme yasaktır. Sözelleştirmelerin her türlüsü yasaktır. Hayal etmenin her türlüsü yasaktır. Kişi kendisini gösteren doğal gerçekliği gözlemler. Hepsi bu. Bu sözcüklere izin verilmemesinin bir nedeni, çoğunlukla bu sözcüklerin belirli bir tanrı ya da bir dinin kurucusunun adından başka bir şey olmamasıdır. Belirli bir tarikatla sınırlı kalırlar. Belirli bir tarikat tarafından çok saygı duyulan bir tanrının adı, bir başka tarikata ait biri tarafından söylenmeyecektir. Dhamma evrensel olmalı. Çünkü derdimiz evrensel. Zihin kirlendiğinde ve kişi bu yüzden ızdırap çekmeye başladığında, bu ızdırap belirli bir tarikatla, toplulukla, ülkeyle ya da cinsiyetle sınırlı kalmaz. Derdimiz evrenseldir. O zaman dermanı da evrensel olmalı. Bir tarikata özel bir derman sorunu çözemez. Belli bir tarikata ait bu sözcükleri kullandığınızda, o zaman bu evrensel bir uygulama olamaz. Ya da belli bir tanrıya ya da tanrıçaya, bir dindar insana ait bir form ya da şekil kullanırsanız, yine o tarikatla bağlantı kurarsınız. Bu bir neden. Ama daha ince başka bir neden daha var. Bazen bir öğrenci bana gelir şöyle der. Zihinde sözelleştirme kullanmak istiyorum. Çünkü sözelleştirme ile zihnimi yoğunlaştırmak kolay oluyor. Bir tarikatla ilgili bir sözcük kullanmayacağım. Herhangi bir tanrının ya da tanrıçanın adını kullanmayacağım. Nefes aldığımda bir diyeceğim, verdiğimde de iki diyeceğim. Bu evrensel. Bunu herkes diyebilir. Bir, iki, bir, iki. Ya da içeri, dışarı, içeri, dışarı. Güzel. Bu akıl yürütme güzel. Ama yine de izin yok. Niye yok? Çünkü herhangi bir sözcük eğer sürekli tekrarlarsanız sizin için baskın olacaktır ve sizin için daha önemli olacaktır. Nefesle ilgili her şeyi unutacaksınız. Bu sözcük sayesinde zihniniz yoğunlaşacaktır. Diyelim bu sözcüğü tekrarlıyorsunuz. Nefes içeri girsin ya da girmesin, siz içeri diyeceksiniz. Nefes dışarı çıksın ya da çıkmasın, dışarı diyeceksiniz. İçeri, dışarı, içeri, dışarı, içeri, dışarı. Nefesle ilgili her şeyi unuttunuz. 1, 2, 1, 2. Nefesle ilgili her şeyi unuttunuz. Amacımıza ulaşmadık. Amacımız sadece zihni yoğunlaştırmak değil. Amacımız kendi zihin madde yapımıza ilişkin gerçekliği, etkileşimin nasıl sürdüğünü anlamak. Duyumları hissetmeye başladığınız aşamaya ulaşmalısınız. Eğer sürekli 1, 2, 1, 2, içeri, dışarı, içeri, dışarı diye tekrarlarsanız zihin yoğunlaşacaktır. Ama duyumları hissedemeyeceksiniz. Böylece içinizde neler olduğunu anlayamayacaksınız. Çok önemli bir şeyi kaçırmış olacaksınız. Vipassanayı kaçırmış olacaksınız. Öyleyse zihinde sözelleştirme yok. Zihinde sözelleştirme ile ilgili bir diğer zorluk da belli bir kelimeyi sürekli tekrarlarsınız, sürekli aynı sözcüğü tekrarlarsınız. Her bir sözcük kendi titreşimine sahiptir. Mantra ustaları belli bazı sözcüklerin çok güçlü titreşimleri olduğunu bulmuşlardır. Bir gongu çaldığınızdaki gibi çok güçlü bir titreşim yaratırlar. Om, in, ring, kling gibi sözcükler bij mantraları olarak adlandırılır. Bu sözcükleri sürekli olarak tekrarlarsanız içinizde çok güçlü titreşimler yaratır. Zihniniz kolaylıkla yoğunlaşır. Tüm varlığınız bu belirli titreşimin içinde yutulur. Ama bunun yaratılmış bir titreşim olduğunu anlayın. Bu yapay bir titreşim. Doğal titreşimleri kaçırıyorsunuz. Vipassana sizin doğal titreşimleri deneyimlemenizi ister. Bu yaratılmış titreşimler iyidir. Herhangi bir kötü titreşimin girmesine izin vermeyeceği için iyidir. Sizi koruyan kalkan gibi çalışırlar. Ama aynı zamanda çok zararlıdırlar da. Çünkü büyük bir engel oluştururlar. Zihninizin derinliklerinde kendi titreşiminizi hissetmenize izin vermezler. Öfke duyduğunuz zaman ne olur? Tutku duyduğunuz zaman ne olur? Korku duyduğunuzda, ego yarattığınızda, bu sizin için çok daha önemli. Çünkü buraya bu kirliliklerden kurtulmak için geldiniz. Sürekli belli bir takım sözcükleri tekrarlayarak yapay, yaratılmış belli bir titreşim üretirsiniz. Bu gerçekliği empoze etmiş olursunuz. Bu size daha derin bir seviyede gerçekliği kaybettirir. Öyleyse sözelleştirme yok. Zihinde sözelleştirmeye izin yok. Aynı şekilde zihinde görselleştirme de yok. Bütün teknik sizi görünen gerçeklikten, görünen katı, yoğun gerçeklikten daha ince, daha ince, en ince gerçekliğe götürür. Mesela bu katı bedenle başladınız. Tekniği uygulayarak sürekli vipassana yaparsınız. Ve beden bir titreşimler kütlesine, atom yığınına dönüşür. Bu katı bedene ilişkin nihai gerçeklik. Diyelim hayali bir görüntüyü, katı bir görüntüyü hayal ediyorsunuz. Onu parçalarına ayırmadan, titreşimler haline getirmeden amaca ulaşılmaz. Niye bir şey yaratıyor ve sonra onu çözüyorsunuz, yaratıyor sonra dağıtıyorsunuz? Zaten fazlasıyla katılığa sahipsiniz. Onu çözmek çok zor. Bu yüzden hayal etme ya da görselleştirme önerilmez. Yalnızca an be an deneyimlediğiniz duyumlar, yata buta, olduğu gibi, yata kata değil, yata krita değil, sizin tarafınızdan yaratılan bir şey değil, doğal titreşim, deneyimlediğiniz doğal duyum, bu sizi panyaya götürür. Tüm bedeni deneyimlemeye başladınız. Dualarını ortaya çıkan, kaybolup giden, ortaya çıkan, geçip giden dualarını anlayarak duyumları gözlemlersiniz. Ortaya çıkan ve kaybolup giden her bir titreşimin bu özelliğini anlamazsanız, o zaman duyumun ya şiddetli arzuyla ya da şiddetli itmeyle sonlanma tehlikesi vardır. Bu hayat boyunca olmaya devam eder. Hayatlar boyunca duyumlar her zaman vardır. Zihninizin derini, zihnin bilinçaltı denen kısmı bu duyumları her zaman hissetmeye devam eder. Bunlar ya hoş ya da hoş olmayan duyumlardır. Hoş olduklarında zihnin bu kısmı şiddetli arzuyla tepki verir. Şiddetli arzuyla. Hoş olmadıklarında şiddetli reddetmeyle tepki verir. Şiddetli itmeyle, şiddetli reddetmeyle. Zihnin kökü olan bu kısım kendi davranış kalıbının mahkumu olmuştur. Her zaman gece gündüz ya şiddetli arzuyla tepki verir ya da nefretle. Şiddetli arzuyla ya da nefretle. Şiddetli arzuyla ya da nefretle. Bu durum yüzeye de yansır. Zihin yüzeyi de bu kökten etkilenir. Zihninizi yüzeyde düzeltmeye çalışırsanız bir süre için başarılı olabilirsiniz. Ama kök sağlıksızsa zihninizin tümü sağlıksız kalacaktır. Buda'nın keşfettiği buydu. Buda'dan önce, onun zamanında ve ondan sonra da öğretmenler vardı. Hindistan çok eski ve spiritüel geleneği çok köklü bir ülkedir. Burada zihnin saflaştırılması, varlıkların özgürleşmesi için birçok deneyler yapıldı. Ancak Buda'dan önceki, onun zamanındaki ve ondan sonraki tüm öğretmenler aynı şeyi söylediler. Şiddetli arzuyla bağlanmaktan kurtulmalısınız. Şiddetle itmekten kurtulmalısınız. Cehaletten kurtulmalısınız. Ancak o zaman özgürleşeceksiniz. Şimdi şiddetle arzulamak nedir şiddetle arzulamak? Şiddetle itmek, şiddetle itmek nedir? Bu altı duyu kapısı ve onların nesneleri. herhangi bir nesneyi şiddetle arzulamaktan kurtulmalısınız. Bir biçim, form, renk ya da ışık gözlerinizin nesnesidir. Hoşunuza gider. Şiddetli arzu duyarsınız. Hoşunuza gitmez, şiddetli itme geliştirirsiniz. Ses kulaklarınızın nesnesidir. Ses hoşunuza gider, şiddetli arzu duyarsınız. Hoşunuza gitmez, şiddetle itersiniz. Bunun gibi burun için koku, dil için tat, beden için dokunuş ve zihin için herhangi bir düşünce ya da duygu. Bütün ruhsal öğretmenler bu altı nesneyle ilgili aynı şeyi söylemişlerdir. Duysal nesnelere kendinizi kaptırmayın. Yoksa asla özgürleşemezsiniz. Bundan kurtulun. Buda da aynı şeyi söyledi. Ama Buda daha önce kimsenin yapmadığı şekilde bir adım daha derine gitti. Daha derine gitti çünkü eskiye ait herhangi bir inanç ya da felsefeyle çalışmıyordu. Tüm inançları bir kenara koydu, hiçbirini kötülemeden onları bir kenara koydu. Bir bilim insanı gibi ızdırabın gerçekte başladığı yer olan zihne ilişkin, maddeye ilişkin gerçekliği araştırmaya başladı. Ve gerçekliği gözlemleyerek, Sankittena Panchupadana Kanda Dukkha aşamasına ulaştı. Sankittena çok derin bir seviyede. Kısaca bu beş kandayı, beş bileşimi araştırdı. Madde bileşimi. Ortaya çıkan, geçip giden. Ortaya çıkan, geçip giden kalapa topluluklarıyla bütün fiziksel yapı. Ve zihnin dört bileşimi. Kavrayan kısım, tanıyan kısım, hisseden kısım ve tepki veren kısım. Bütün bu beşi bir araya gelince cahilce şöyle diyoruz. Ben bu fiziksel yapı. Ben kavruyorum. Bu benim kavrayışım. Ben tanıyorum. Bu benim tanımam. Ben hissediyorum. Bu benim hissim. Ben tepki veriyorum. Bu benim tepkim. Bu ben benim upadana, bağlılıktır. Bu beş bileşime inanılmaz derecede bağlılık vardır. Bu olağanüstü boyutta bağlılık yüzünden bu beş bileşim sürekli ortaya çıkar ve çoğalır. Sankaralar sürekli çoğalır. Izdırabınız sürekli çoğalır. İnsan bunun ızdırabın başladığı yer olduğunu deneyimle anlayabilir. Bu da bütün zihin ve madde yapısını bu beşinin ayrı olarak nasıl çalıştığını görebildiği seviyede araştırdı. Vipassana sizi bu aşamaya götürür. Eğer özel duyumları tercih ederek oyunlar oynamaya başlarsanız, o zaman bölmeyi parçalara ayırmayı, madde ile zihnin doğasını, birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduklarını, birbirlerini nasıl etkilediklerini, birbirlerinden nasıl etkilendiklerini anlamayı unutacaksınız. Bunların hepsi önemsiz gelir size. Hoş duyumlarla mutlu olur, hoş olmayan duyumlar geldiğinde ise çok moraliniz bozulur. Bu da bizi Vedana'ya, duyumlara getirdi. Duyum oyunları oynamamalıyız. Amaç duyumsal nesnelerden kurtulmak ve şiddetli arzu ve şiddetle itme, nefretle itme üretmeyi durdurmak. Bu bütün spiritüel liderlerin öğretisiydi. Ancak yalnızca yüzeysel seviyede, görünür seviyede çalışıyorlardı. Duyumsal nesnelerin hiçbirine kendinizi kaptırmayın. Bu da daha derine indi. Şiddetli arzu ve şiddetli itmemizin bu dışsal nesnelerden kaynaklanmadığını keşfetti. Dışsal nesne ile sizin şiddetli arzulama ve şiddetle itmeniz arasında bir şey eksiktir. Bu eksik halka bedendeki duyumdur. Passapaccaya Vedana. Herhangi bir nesne temas ettiğinde bedende bir duyum oluşur. Zihnin bir bölümü değerlendirmede bulunur. Çok güzel, çok kötü. Duyum hoş olur ya da rahatsız edici olur. Ancak o zaman Vedana Paccaya Tanha. Ancak o zaman şiddetli arzulama ve şiddetli itme başlar. Daha önce değil. Eğer bu özel halka eksikse çalışmanız yüzeysel demektir. Zihnin yüzeysel seviyesinde şiddetli arzu ve şiddetli itmeden kurtulmak iyidir. Zihninizin akılsal seviyesi saflaşır. Bunda yanlış bir şey yok. Ancak zihni yalnızca akılsal düzeyde saflaştırırsanız, zihninizin derinliğini kaçırırsınız. Bu da insanlara nasıl zihnin derinliklerine inileceğini ve duyumlarla çalışılacağını gösterdi. Bu yüzden Buda'nın öğrettiği şekliyle Vipassana'nın gerektirdiği biçimde uygulama yapmak isteyenler Vedana'yı, yani bedende oluşan duyumları unutamazlar. Eğer bedendeki duyumları unutur ve dışarıdaki her şeyin farkında olursanız bu iyidir. Zihninizi yoğunlaştırmak, yüzeysel seviyede zihni saf tutmak iyidir. Ancak sadece bunu yaparak zihnin kök seviyesini kaçıracaksınız. Duyumlarla çalıştığınızda zihni kök seviyesinde saflaştırırsınız. Dolayısıyla Vipassana uygulaması yaptığınızda duyumların böyle önemli bir rol oynadığını hiç unutmayın. Hoş ya da rahatsız edici olsunlar, duyumların doğasını anlamaya çalışın. Bir duyum ne kadar hoş olmasa da çalışma ve deneyimle er ya da geç anlayacaksınız. Bak, ortaya çıktı ve bir süre sonra geçip gitti. Kalıcı değil. Bu çok ince bir titreşime dönüştüğünde o zaman da bu dalgacıktır. Ortaya çıkan, geçip giden. Ortaya çıkan, geçip giden. Oo, bu geçici. Bu her duyumun doğası. Çünkü bütün fiziksel yapının, bütün zihinsel yapının doğası bu. Bir duyum, bu ikisinin temasının ürününden başka bir şey değildir. Zihin ve beden sürekli ortaya çıkar ve geçip gider. Duyum da sürekli olarak ortaya çıkar ve geçip gider. Siz bunu deneyimliyorsunuz. Akılsal bir oyun oynamıyorsunuz. Bunu sırf bu da öyle söyledi diye kabul etmiyorsunuz. Siz deneyimlemeye devam ettikçe bu bhavanamaya panya olur. Şimdi bu gerçekliği yaşıyorsunuz. Bunu deneyimliyorsunuz. Sadece suttamaya panya değil. Bu sizin için sadece bir teori değil. Uygulama düzeyinde anlıyorsunuz ve zihninizin davranış kalıbını en derin seviyede değiştirmeye başlıyorsunuz. Bu anlaşılmalı ve akılda tutulmalı. Bu demek değil ki her zaman mükemmel olacaksınız. Ne zaman bir duyum gelse ona tepki vermeyeceksiniz. Bu çok yüksek bir aşama. Ama en sonunda kişi bu aşamaya ulaşır. Amaç çok açık olmalı. Hiçbir duyuma şiddetli arzuyla veya şiddetli itmeyle tepki vermeyeceğim. Tepki versem bile mümkün olduğu kadar çabuk kendime geleceğim. Çok hoş bir duyum gelebilir ve tepki vermeye başlarsınız. O harikulade, çok güzel, bir akış hissediyorum, harika bir akış. Derhal kendinize gelmelisiniz. O, sonuçta bu geçici. Şiddetli arzu duymanın ne anlamı var? Sonra birden yerini çok sevimsiz bir duyuma bırakır ve siz şiddetli itmeyle tepki verirsiniz. Nasıl da hemen bilgeliğe geri dönersiniz? Aa hayır, bu da geçici. Şiddetli itme yok, şiddetli itme yok. Bu şekilde bu anicca'da, anicca bilgeliğinde yetkinleşmeyi öğrenirsiniz ve ilerler, ilerlersiniz. Bunlar Vipassana'nın temel ilkeleridir. Bunları eksik bırakırsanız, almanız gereken sonuçları kesinlikle almayacaksınız. Bütün teknik sonuç odaklıdır. Faydasını ölümden sonra görecek değilsiniz. Ölümden sonra kuşkusuz faydasını göreceksiniz. Geçmişten gelip bizi geleceğe, akışın durduğu yer olan nihai amaca götüren bir akış var. Ama bu arada akış varken, doğru çalıştığınız takdirde faydaları olmaya devam eder. Faydaları bu hayatta hemen gelmeli. Eğer gelmiyorsa yanlış giden bir şey var demektir. Hayatınızda iyiye doğru bir gelişme olmuyorsa yanlış giden bir şey var demektir. Yanlış giden bir şey uygun bir şekilde çalışmıyorsunuz demektir. Teknik faydalıdır. Geçmiş 2500 yıl boyunca insanlara yararlı oldu. Şu anda yararlı oluyor. Dolayısıyla teknikle ilgili bir şüphe yok. Ancak kişinin çalışma biçiminde yanlış bir şey olabilir. O yüzden öğretmeninizle görüşün. Asistan öğretmeninizle, rehberinizle neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışın. Neden hiçbir fayda elde edemiyorum? Neden öfkem azalmıyor, tutkum azalmıyor, egom azalmıyor, neden kirliliklerim azalmıyor? Bir yerlerde yanlış bir şey var. Kendinizi sınamaya devam edin. Sihir ya da mucize beklemeyin. 10 günlük bir kurs almakla şimdi arzu ve şiddetli itmelerden kurtulmuş olmayı beklemeyin. Bu olmaz. Olursa sizi kutlayacağım. Çok iyi. Bu zaman alır. Bu uzun bir yol. Oldukça uzun bir yol. Bu yolda nasıl yürümeniz gerektiğini anlarsanız, doğru yolda, doğru yönde yürüyorsanız, sonuçlar, iyi sonuçlar mutlaka gelecektir. Mutlaka gelecektir. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok şanslı. Öyle ki Dhamma'yla bu yolla karşılaştım. Çok şanslıyım ki Burma'da Dhamma ülkesinde doğdum. Hindistan bu tekniği kaybetmişti. Buda'dan sonra yaklaşık 500 yıl kadar Hintliler bu teknikten çok yararlandılar. Ama sonra yavaşça kimi cehaletten, kimi çıkar çevreleri yüzünden insanlar tekniği kirletmeye başladılar. Şunu bunu karıştırdılar. Teknikle başka şeyleri karıştırmaya başladığınızda onu kirletirsiniz. O zaman etkisini kaybeder ve siz almanız gereken sonuçları alamazsınız. Ve insanlar sonuç almazsa çalışmayı keserler. İşte bu şekilde Hindistan bu tekniği kaybetti. Başka ülkelere gitti, oralarda da kayboldu. Ama ne mutlu ki komşu bir ülke, Burma, çok az kişiyle de olsa tekniği bozulmamış saf haliyle sürdürdü. Her nesilde kalabalık bir uygulayıcı topluluğu olmadı, hayır. Öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye geçiyordu. Onlar bunu kendi sorumlulukları olarak aldılar ve şöyle hissettiler. Biz bu tekniği Hindistan'dan, Buda'dan aldık ve onu bozulmamış saf haliyle korumamız gerek. Çünkü 2500 yıl sonra tekrar yayılmalı. Oradaki inanç buydu. Bu yüzden kendi iyilikleri için, gelecek nesiller için onu bozulmamış saflığında tuttular. Orada doğduğum ve bu teknikle karşılaştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buda'nın zamanında ve Buda'dan 300 yıl sonra bu teknik Hindistan'ın kuzeyine yayıldı. 300 yıl sonra Ashoka adında bir kral vardı, bir imparator. Çok zalim bir insandı, çok hırslı bir insandı. İmparatorluğunu daha da genişletmek istiyordu. Sadece daha büyük bir imparatorluk için açgözlülükten insanları öldürmeye, sakat bırakmaya, zarar vermeye aldırmıyordu. Kendisine Chanda Ashoka, zalim Ashoka denmesinden büyük gurur duyuyordu. İnsanların onun isminden korktuklarını ilan etmekten çok mutluydu. Bu kişi geçmişteki iyi karmalarından dolayı Dhamma ile karşılaştı. Tamamıyla değişti. Dhamma'yı uygulayarak fark etti ki, insanlara zarar vermek ve gittikçe daha fazla varlık edinmek, daha fazla güç edinmek, bu bana nasıl yardım edecek ki? Ben kendime zarar veriyorum. Birçok insana zarar veriyorum. Tamamıyla değişti. Sonra insanlar ona Dhamma Ashoka demeye başladılar. Chanda Ashoka, zalim Ashoka'dan şimdi Dhamma Ashoka'ya. Artık Dhamma da gelişmiş, Dhamma ustasına dönmüştür. Sevgi dolu, şefkat dolu olmuştur. İnsanlara hizmet etmeye başladı çünkü insan bir kere Dhamma'yı tadınca ona direnemez. Bunu başkalarıyla paylaşmak ister, daha fazla insanla. Bütün nüfus, halk, vatandaşlar benim çocuklarım gibiler. Tıpkı çocuklarımın Dhamma'da ilerlemelerini ve ızdıraplarından kurtulmalarını istediğim gibi, ülkemin bütün nüfusunun da Dhamma alması ve acılarından kurtulmalarını istiyorum. Tüm o sevgi ve şefkatiyle onu yaymaya başladı. Tamamen değişerek başkalarının da değişmesine ilham veren iyi bir örnekti. Sadece Hindistan'ın kuzeyindeki insanlar değil, neredeyse bütün Hindistan bu tekniği uygulamaya başladı. Hindistan'ın her yerini dolaşan ve Dhamma'yı öğretmeye başlayan çok sayıda öğretmen yetiştirdi. Ve sonra şöyle düşündü. Neden sadece Hindistan? Izdırap dünyanın her yerinde var. Niye diğer ülkelerde değil? Dhamma Duta diye adlandırılan Dhamma elçilerini Dhamma'yı öğretmeleri için Vipassana öğretmeleri için gönderdi. Onları değişik ülkelere gönderdi. Avrupa'ya kadar, Batı'ya ve bütün Asya'ya. Ne mutlu ki bu Dhamma elçilerinden Arahant olan, tamamen özgürleşen iki tanesi Burma'ya gönderildi. Adları Son ve Uttara'ydı. Bu insanlar Buda'nın sözlerini ve tekniğini ikisini de getirdiler. Ve o zamandan beri nesilden nesile, nesilden nesile bu harikulade Dhamma bozulmamış saf haliyle korundu. Buda'nın sözleri ve tekniği bozulmamış saf haliyle korundu. Öğreti de Sri Lanka, Kamboçya, Laos, Tayland gibi diğer farklı ülkelere gitti. Orada da sözler korundu. Ama teknik kayboldu. Ama Burma'da teknik de korundu. Bu ülkede, bu Dhamma ülkesinde doğduğum için çok şanslıyım. Dhamma hala orada. Yine ticaretle uğraşan zengin bir aileden geldiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü eğer böyle zengin bir aileden gelmemiş, çok para kazanmamış olsaydım, o zaman aklımın bir köşesinde belki de şöyle düşünüyor olacaktım. bu zengin insanlar çok mutlu bir hayat yaşıyorlar. Ben bu hayatı kaçırıyorum. Ben de bu zengin insanlar gibi olmalıyım. Şimdi bu oyunu yaşadım ve zengin insanların ne kadar mutsuz olduklarını biliyorum. Çok mutsuzlar. Bu para kazanma hengamesi, sadece para kazanmak, yalnızca para, para, para onları çok mutsuz ediyor. Bütün bunları geçirdim. Bu ızdırabı geçirdiğim için çok şanslıyım. Çok genç bir yaşta bu para, para, para, para kazanma hengamesine başladım. Burma standartlarına göre çok para kazandım. Çok zengin biriydim. İşte ve sanayide çok başarılıydım. Ve biri para kazandığında toplumda özel bir yer edinir. Mali işler sorumlusu yapılır ya da başkan ya da bir dini örgütün, sosyal varlık organizasyonunun sekreteri olur. Yaklaşık 20 farklı organizasyonda başkandım, sekreterdim, yöneticiydim, mütevelliydim. Bir başka çılgınlık. Tepeye kadar çıkar. Ego şişer. Bak ben ne kadar önemli bir insanım. Ve bütün bunlar çok genç bir yaşta. Ben 20'lerin ortalarındayken. Bu öyle bir çılgınlığa neden oldu ki, içeride çok fazla gerginlik yarattı. Yine çok mutluyum ki bütün bu zorlukları geçirdim. Çok şiddetli bir baş ağrısı, bir çeşit özel migren oluştu. Tedavisi yoktu. Burma'daki en iyi doktorlar farklı tür ilaçlar kullanarak beni tedavi etmeyi denediler. Hiçbirinin faydası olmadı. Bana morfin vurmaya başladılar. 2 haftada bir çok şiddetli bir nöbet geçiriyordum. Tedavisi yoktu. O yüzden bana bir morfin iğnesi yapıyorlardı. Bu böyle 4-5 yıl sürdü. Sonra bu doktorlar, iyi doktorlar bana şöyle demeye başladılar. Yavaş yavaş morfin bağımlısı oluyorsun. Şu anda migrenini rahatlatmak için morfin alıyorsun. Sonra morfin için morfin alacaksın. Her gün morfin almak zorunda kalacaksın. Her gün morfin almak zorunda kalsaydım nasıl bir hayat olurdu bu? O yüzden bana şunu önerdiler. İşin için yabancı ülkelere gidip duruyorsun. Bir gidişinde de işi unut. Sadece morfinden kurtulmak için git. Biliyoruz şu anda çektiğin bu özel migren türüne hiçbir doktor çare bulamıyor. Ama kuşkusuz başka ağrı kesiciler vereceklerdir. Neden denemiyorsun? Öğütlerini dinleyerek Burma'dan ayrıldım. Uzunca bir dönem İsviçre'de, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da kaldım. Japonya'da bir ofisim vardı. O yüzden orada daha uzun bir süre kaldım. Çok para, çok zaman harcayarak her yerdeki en iyi doktorlara başvurdum. Yine kendimi çok şanslı hissediyorum ki hiçbir doktor beni tedavi edemedi. Dünyanın en iyi doktorları beni tedavi edemedi. Bırakın migreni, morfinden kurtulmama bile çare bulamadılar. Çok şanslıydım. Büyük hayal kırıklığına uğramış bir şekilde geri döndüm. Ama en nihayetinde bu çok büyük bir şanstı. Daha sonraları Burma'nın Anayasa Mahkemesi'nde yargıç olan çok iyi bir arkadaşım bana şu öğüdü verdi. Goenka, her yere baktın. Niye bu Vipassana öğretmeniyle 10 gün denemiyorsun? Hastalığın bana psikosomatikmiş gibi geliyor. Buda'nın zihni saflaştıran bir tekniği öğretiliyor burada. Zihin saflaştığında psikosomatik hastalık gider. Neden denemiyorsun? İşe yararsa harika, dedim. Çok şefkatli biri olan öğretmenim Sayaji Ubakin'e gittim. Gittim ve dedim ki, 10 günlük kurslarınızın birine katılmak istiyorum. Tabii, buyurun, dedi. Hindu topluluğunun lideri olduğumu biliyordu ve bu Budist bir yoldu. Dedi ki, korkma, herkes bu kursa gelebilir. Müslümanlar, Hristiyanlar, Cainler, Hindular hiç fark etmez. Hepsi de aynı yararı elde edebilirler. Hinduysan yine bir Hindu olarak kalabilirsin. Ben burada seni dininden döndürmüyorum. Ama bunu bir dene. Bu iyi bir teknik. Sonra ben migren hastalığım için geldiğimi söyledim. Birden dedi ki, hayır seni almayacağım, seni almayacağım. Hey ne oldu? Sen Dhamma'nın değerini düşürüyorsun, dedi. Dhamma seni bütün yaşamların ızdırabından kurtaracak yola götüren çok yüksek bir spiritüel yoldur. Ve sen bunu migreninden kurtulmak için mi kullanmak istiyorsun? Hayır, hayır. Bunun için doktora, hastaneye gidebilirsin. Burası buna göre bir yer değil. Sonra çok çok şefkatli bir şekilde bana şöyle açıkladı. Eğer bu tekniği uygularsan, bu senin zihnini saflaştıracak. Izdırabın kaynağı zihnin kirlilikleridir. Bunlar gittiğinde psikosomatik hastalıklar gider. Bu fayda gelecek. Bu bir yan üründür. Örneğin bir şeker fabrikası kurmak istiyorsun. Hangi amaç için? Şeker elde etmek için. Şeker tortusu değil. Şeker tortusu sadece bir yan ürün olarak üretilir. Kimse bir şeker fabrikasını şeker tortusu elde etmek için açmaz. Bu sadece bir yan üründür. Aynı şekilde buraya sadece migrenin için gelme. Bu yüksek spiritüel yolu uygulamak için gel. Ancak o zaman sana yardıma olacak. Anladım. Çünkü çok iyi ve şefkatliydi. Titreşimleri harikuladeydi. Evet efendim, katılacağım. Bu migren için değil. Yalnızca maneviyat için katılacağım. İyileşmezse olsun, iyileşmez. Umurumda değil. Ama eve dönünce çocukluğumdan gelen derin bir koşullanmayla yüzleştim. Çok sadık, tutucu bir Hindu ailesinde doğmuştum. Çocukluğumuzdan beri Buda'ya saygı duymamız gerektiği öğretilmişti. Buda yaratıcı, yüce Tanrı'nın bir enkarnasyonu, onun en son modeli. O Tanrı'nın 9. reenkarnasyonu olarak kabul edilirdi. Bu yüzden ona saygı ve hürmet duymalıydık. Ama onun öğretisi, hayır, bize onun öğretisinin iyi olmadığı öğretilmişti. Çünkü ruha inanmıyordu, Tanrı'ya inanmıyordu. Öğretisi ateistti, iyi değildi. İşte zihnimin eğitildiği şey buydu ve bu endişeye neden oldu. Eğer bu insanlara gider ve bu tekniği öğrenirsem, eğer Budist olursam ve Tanrı'ya inancım olmazsa, ruha inancım olmazsa ne olacak bana? Cehenneme gidebilirim. Hayır, bu yol bana göre değil. En iyisi gitmeyeyim. Bu mücadele birkaç ay sürdü. Sonra düşündüm. Öğretmen şöyle diyor. Sen bir Hindusun. Hindu olarak kalırsın. Amacım seni Budizme döndürmek değil. Ama seni iyi bir insan yapmak. Şilayı ahlakı uygularsın. Samadhi'yi zihne hakim olmayı uygularsın. Ve Panya'yı zihnin saflaştırılmasını uygularsın. Bu senin için kabul edilebilir. O zaman neden denemeyesin? Denemeye karar verdim. Ama Hindu kalmaya güçlü bir kararlılık göstererek. Pekala, 10 gün için bir deneme yapacağım. Ama Budist olmayacağım. Ve ne mutlu ki gittim. Elbette diğer herkes gibi ikinci günde kaçıp gitmek istedim. Bu zihnimin koşullanması yüzündendi. Diğer insanları meditasyon yaparken bir ışık gördüklerini söylerken duymuştum ama ben hiçbir ışık görmemiştim. Ve benim geleneğim ilahi ışığı görürsen bu özgürleşmenin ilk aşamasıdır der. Bak bu insanlar ilahi ışığı görüyorlar ama ben ilahi ışık görmüyorum. Ve aziz bir insanın sözlerini hatırladım. Diyordu ki, bir deve iğnenin deliğinden geçebilir ama zengin bir insan cennetin kapısından içeri giremez. Ben zengin bir insanım. O yüzden bu yol bana uygun değil. Bütün bu insanlar, öğretmenler, profesörler, doktorlar, iyi insanlar, iyi kalpli insanlar. Bu ilahi ışığı ve her şeyi görebilirler. Ben göremiyorum. O zaman niye burada zamanımı harcayayım? En iyisi kaçıp gitmek. Ve toplandım. Oradaki bir üniversitede tarih profesörü olan meditasyonculardan biri çok iyi bir hanımdı. Toplandığımı ve kaçıp gitmek istediğimi anladı. Bana dedi ki, sadece bir gün, bir gün daha. İlk gün birçok duyum hissetmeye başlamıştın. Genellikle insanlar bunu üçüncü günde kazanırlar. Sen bu duyumları alıyorsun ve öğretmen de performansından çok mutlu. Niye kaçmak istiyorsun? Işık önemsiz, ona önem verme. Sadece bir gün. Ona çok müteşekkirim. Beni gitmekten kurtardı. Yoksa bu harikulade yolu sonsuza dek kaçırmış olacaktım. Kaldım ve o akşam meditasyon yapmak için küçük hücreme girip oturduğumda bir ışık geldi. O ışık bu ışık. Çünkü artık zihnim onu şiddetle arzulamıyordu. Ben duyumlarımla çalışıyordum. Aniden bir ses geldi ve bununla ilahi bir ses. Oo, bu ilahi ses, bu ilahi koku, bu ilahi ışık. Düşündüm ki, hayır, öğretmenim bunlara önem vermememi söyledi. Sadece duyum, sadece duyum. Ne mutlu ki bunların hepsini geçirdim. 5. ya da 6. gün bütün teknikten çok etkilenmiştim. Hindu topluluğunun lideri olarak Gita üzerine dersler verirdim. Upanishad üzerine, Vedanta üzerine dersler verirdim. Aynı öğreti orada da bütünüyle var. Şiddetli arzudan kurtulmak, şiddetle itme, reddetmeden kurtulmak, öfkeden kurtulmak. Ondan kurtulmak, bundan kurtulmak. Ama onlardan nasıl kurtulunur? Teknik yok. Daha çok öğüt var. Öğüt, öğüt. Ve Vipassana ile buldum. Bu uygulamalı Gita. Bu uygulamalı Vedanta. İşte şiddetli arzulamadan kurtulmama yardımcı olan harika bir teknik, bir uygulama kazandım. Şiddetli arzumdan, korkumdan, egomdan, öfkemden kurtulamıyordum. İşte şimdi onlardan nasıl kurtulacağımı öğreten pratik bir yol var. Çok etkilenmiştim. Ve 10 gün sonra fark ettim ki, evet, hayatımda bazı değişiklikler olmaya başladı. Bunu kullanmaya başladım. Çok az insanla da olsa bu tekniği bozulmamış saf haliyle koruyan bir ülkede, Burma'da doğduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buda'nın sözlerini ve Buda'nın tekniğini bozulmamış saf haliyle korudular. Ve ben bu aziz insanla karşılaştım. Büyük bir şefkatle bana Dhamma'yı öğretti. 14 yıl boyunca ev geçindiren biri olarak sorumluluğumu sürdürürken bu teknikte çalışmaya devam ettim. 14 yıl sonra annemle babam Burma'dan ayrıldı. Hindistan'a gittiler. Annem çok hasta oldu. Bir çeşit psikolojik sorunu vardı. Biliyordum ki Vipassana yaparsa bundan kurtulacaktı. Ama o günlerde Burma hükümeti vatandaşlarına ülkelerinden çıkmaları için pasaport vermiyordu. Burma hükümetine çok minnettarım. Anneme Vipassana öğretmeye Hindistan'a gitmem için bana bir pasaport verdi. Ve Hindistan hükümetine de çok minnettarım. Bana anneme tekniği öğretmeme imkan tanıyan daha uzun süreli bir vize verdi. İlk kurs Hindistan'a vardığım ay içinde gerçekleşti. Bu da anne babanıza minnet borcunuzu ödeyemezsiniz der. Çok zordur. Hayatınız boyunca onlara hizmet edip başka hiçbir şey yapmasanız bile yine de onlara olan borcunuzdan kurtulamazsınız. İnsanın anne babasına olan borcunu tek ödeme yolu, eğer anne baba Şila'da yetkinleşmemişse onlara Şila'da yetkinleşmelerine yardım etmek. Şila'da yetkinleşmişler ama Samadhi yoksa Samadhi'de yetkinleşmelerine yardım etmek. Şila'da ve Samadhi'de yetkinleşmişler ama Panya yoksa onlara Panya'da yetkinleşmelerine yardım etmek. Eğer Şila, Samadhi ve Panyaları varsa ama nihai amaç Nibbana'nın farkında değillerse Nibbana'ya ulaşmaları için onlara yardım etmek. Anne babama olan minnet borcumu ödeyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Küçük bir kurstu. Annem, babam ve kimisi tanıdık kimisi değil 12 kişi daha katılmıştı. Hindistan'a anne babama, özellikle de anneme Dhamma vermek için sadece 3 aylığına gelmiştim. Sonra bu 12 kişi kursu bitirdikten sonra iyice bastırmaya başladılar. Bir kurs daha, lütfen bir kurs daha verin. Babam katılacak, karım, kocam, oğlum, kızım. Ehipasiko. Bu Dhamma'nın bir niteliği. Gel ve gör. Gel ve gör. Böylece başka bir kurs. Sonra bir başka, sonra bir tane daha. Bu 3 aylık dönem nasıl geçti bilmiyorum. Sonra aylar ayları, yıllar yılları, kurslar kursları kovaladı, Dhamma Nehri kaynağının olduğu ülkede akmaya başladı. Ben Burma'dayken oradaki birçok insanın çok güçlü inançları vardı. Öğretmenimde de bu inanç vardı. Bu harikulade Dhamma Burma'ya Ashoka tarafından gönderildiğinde, oraya gönderilen iki arahan, iki özgürleşmiş ruh, Son ve Uttara, onlar oraya gönderildiğinde, öğretmeni onlara şöyle demişti. Bu Dhamma cevherini gelecek yüzyıllar için bozulmamış saf haliyle koruyacak bir ülkeye götürüyorsunuz. Başka her yerde unutulacak ama bu teknik bu ülkede kalacak. Ülkenin ismi o günlerde Suvarnabhumi'ydi. Altın ülkesi, altın ülke. Altın ülke bu cevheri koruyabilir. Buda'nın ölümünden 2500 yıl sonra tekrar Hindistan'a gelecek, orada gelişecek ve sonra dünyaya yayılacak. Öğretmenim şöyle derdi. Şimdi 2500 yıl oldu. Bilmiyorum, belki tesadüf, bu benim Dhamma aldığım yıldı. 2500. yıl bitiyordu ve gelecek Sasana'nın ilk yılı Dhamma'nın yeniden dirilişi başlıyordu. Bu benim Dhamma aldığım zamandı. Öğretmenim şöyle derdi. Vipassana saati artık çalıyor. Yayılmalı, yayılmalı. Dürüst olmak gerekirse, o zaman bu bana tarikatla ilgili bir inanç gibi gelmişti. Neden 2500? Niye 2400 değil? Neden 2600 değil? Niye 2500? Arkasındaki neden neydi? Pek bilimsel görünmüyordu. Ama inanış buydu. Ama ben Hindistan'a geldiğimde neler olduğunu görünce hayretler içinde kalmıştım. Buraya geldiğimde tanıdığım insanların ya da beni tanıyanların bir listesini yapmıştım. Liste 3 haneli sayılara gelmemişti. 100'den azdı. Milyonların yaşadığı bir ülkede benim tanıdığım ya da beni tanıyan 100'den az insan. Benim tanıdığım ya da beni tanıyan 100'den az insan. Şimdi kurslara insanlar gelmeye başladı. Tanımadığım insanlar. Ve her tarikattan, her topluluktan inanılmaz. Ve sadece sıradan insanlar, ev bark sahipleri de değil. Topluluk liderleri, tarikat liderleri, keşişler, Budist keşişler, Hindu sanyasiler, Jain keşişleri, keşişeleri, yüzlerce Hristiyan rahibi, rahibeleri, din adamları, hepsinden yüzlerce, binlerce. Nasıl oluyor da geliyorlardı? Nasıl geliyorlardı? Farklı yaşam tarzlarından bu kadar çok sayıda insan nasıl oluyor da geliyordu? Mucize neydi? Ben onları tanımıyordum, onlar beni tanımıyorlardı. Yine de bu insanlar nasıl damladan etkileniyorlardı? Yavaş yavaş daha da anlaşılır oldu. İnsanlar bu kurslara gelir ve ben onlarla iletişime geçerim. Birçoğunu gördüğümde onlarla görüşürüm, tartışırım, konuşurum. İçimde bir şey şöyle hissetmeye başlar. Bu insan bana tanıdık geliyor. Ben bu insanı çok yaşamlar öncesinden beri tanıyorum. Bu insan bana tanıdık. Evet, tanıdık. Çok yaşamlar öncesinden beri. Bu kişi benimle Vipassana yapıyor olmalıydı. Şimdi zaman geldi. Bu kişi zaten Vipassana tohumuna, Dhamma tohumuna sahip. Şimdi bu insan için Dhamma'da gelişmenin zamanı geldi. Ve sadece kendisine yardım için değil, başkalarına yardım için de. Onlar için yalnızca kendilerine değil, başkalarına da yardım etmek için bir potansiyel var. Ayrıca yalnızca Dhamma tohumunu almak için gelen insanlar olduğunu da görüyorum. Çok iyi davranışlarda bulunmuşlar, çok iyi karmaları varmış ve bu davranışlarının olgunlaşması onların Dhamma tohumunu almalarına yardım etmiştir. Ya Dhamma tohumunu henüz almış olanların kategorisine ait olun ya da Dhamma tohumuna zaten sahip olanların, şimdi Dhamma'da sahip olduğunuz bu harikulade cevherde gelişmek için geldiniz. Bunu uygun kullanın. Öyle boşa harcamayın. Bazı öğrencilerde büyük bir kusur görüyorum. Sürekli olarak uyarıyorum. İnsanlar buraya birçok kereler adil bir şans tanımak için geliyor. Bunda yanlış bir şey yok. Bu yeni bir şey. İnsan önce adil bir şans vermeli. Ama sürekli şans verip durursanız, sadece bir şans, çalışmak için hiçbir zaman yeteri kadar ciddi olamazsınız. Hindistan'a gelen insanları görüyorum. Belirli bir deneyim aramaya gidiyorlar. Bir ot deneyimi yaşayayım. Ya da kimyasallarla bir deneyim yaşayacağım. Sonra bazı gurulara giderler. Bu baba deneyimi, şu guru deneyimi ve aynı şekilde Goenka'ya gelirler. Bir Goenka deneyimi, bir Goenka tribi. Bütün bu tripleri aldınız. Şimdi bir Goenka tribi. Bununla ne kazanacaksınız? Pekala, bir Goenka tribi alın. 1, 2, 3 ama sonunda bir karar verin. Başka bir tekniğin sizin için iyi olduğunu fark ederseniz, onun üzerinde ciddi olarak çalışın ve ondan yararlanın. Eğer hayatınız boyunca biraz ondan, biraz buradan sadece yüzeyde oynarsanız, vaktinizi harcıyorsunuzdur. Özgürleşmeye giden yol çok ciddi bir yoldur. Yalnızca zihinsel, akılsal ya da duygusal bir eğlence değildir. Bu susayan birisinin su istemesi gibidir. Kuyu kazmaya başlar. Yaklaşık 3 metre derinlikte bir kuyu kazdınız. Sonra biri dedi ki, yo hayır, su şurada daha iyi. Ve orada kazmaya başlarsınız. 3 metre. 3 metre burada, 3 metre orada. Eğer hayatınız boyu 3 metre 3 metre kazmayı sürdürürseniz hiç su elde edemeyeceksiniz. Öyleyse 1 ya da 2 deneme yapın, fark etmez. Ama sonra bir karar verin. Su alabileceğim derinliğe gitmek zorundayım. Bir karar verin. Eğer bu yol size uygunsa, eğer onu içinde hiçbir çeşit guruizm, hiçbir çeşit dogma ya da inanç içermeyen mantıklı, faydalı, bilimsel buluyorsanız, sadece saf bir zihin madde bilimi ve bana yardımcı oldu, iyi sonuçlar veriyor diyorsanız, o zaman üzerinde çalışın. Üzerinde çalışın. Benim için onun bir cevher olduğuna, paha biçilmez bir cevher olduğuna çok eminim. İnsan bununla hayatta hiçbir şeyi karşılaştıramaz. Ne mutlu ki şimdi siz de aldınız. Ondan yararlanın. Kendi iyiliğiniz için onu kullanın. Daha başka birçoklarının iyiliği için onu kullanın. Dhamma harikulade bir cevherdir. İnsan hayatının bütün sıkıntılarından, bütün ızdıraplarından kurtulabilir. Bu 10 günlük kursa katılan hepiniz bu harikulade cevherden faydalanın ve sıkıntılarınızdan, bütün ızdıraplarınızdan kurtulun. Gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tadın. Gerçek mutluluğu tadın.
Devet seve mangelen devet seve mangelen Sir.